Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30'da 1401, Hicri Kameri 27 Cemalüsani 1444 ve Miladi Takvimle 20 Ocak 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı-Ukrayna Savaşı'ndaki çifte standartlı yaklaşımı ve ilahi önderler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysen Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Putin ve Cumhurbaşkanı Reisi telefonda görüştü. Başkan Reisi, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesine alınmasının çaresizlikten doğan bir hamle olduğunu belirtti. Meclis Başkanı Galip Af, Meclis İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun terör örgütü listesine alınmasına misillemede bulunacak dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı ile görüştü. Ve Türkiye'nin güneydoğusunda kimliği belirsiz kişiler tarafından Iraklı Kürtlere ateş açılması sonucu 4 kişi öldü. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı İran ile Rusya arasında enerji ve transit alanındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik anlaşmaları yapıcı ve olumlu olarak nitelendirdi ve iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun artırılması gerektiğini vurguladı. İran'ın haberine göre Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, dün Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesine cevaben Tahran ile Moskova arasındaki ikili ve bölgesel ilişkileri gözden geçirirken iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun artırılması gerektiğini vurguladı. İran Cumhurbaşkanı ayrıca iki ülkenin enerji ve transit alanındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik anlaşmaların yapıcı ve olumlu nitelendirerek şunları ekledi. Astana süreci çerçevesinde Suriye meselesinin çözümünü destekliyoruz. Bu telefon görüşmesinde Vladimir Putin ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile enerji alanında işbirliğini artırmak istediğinin yanı sıra ulaşım ve transit alanında da işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu duyurdu. Rusya Devlet Başkanı ayrıca Suriye meselesinin çözümünde Astana süreci müzakerelerinin önemine vurgu yaptı ve tüm tarafların buna bağlı kalması gerektiğini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'nun sözde terör örgütleri listesine alınmasını Avrupa Birliği'nin çaresizliğinden kaynaklanan bir hamle olarak nitelendirdi. Seyit İbrahim Reis'i dün hükümet heyetinin olağanüstü toplantısında Avrupa Parlamentosu'nun son dönemde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun adını Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesine alması ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yaptırımların genişletilmesine işaretle İran halkını durdurmak için bu hamle çaresizlikten ve İran halkını vurmaya yönelik başarısızlık sokak hareketlerinden sonra gündeme geldi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nu ülkenin resmi bir güç ve askeri teşkilatının bir parçası olarak nitelendirdi ve bu eylemin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler tüzüğüne aykırı olduğuna vurgu yaptı.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Avrupa hükümetlerine uyararak meclisin Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nu terör örgütler listesine dahil etme eylemine misillemede bulunacağını söyledi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Avrupa hükümetlerine uyararak meclisin Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nu terör örgütler listesine dahil etmelerine misillemede bulunacağını, bölgede Avrupalılara karşı farklı bir şekilde davranacağını ve Avrupa hükümetleri ve ordularını terör örgütler listesine alacağını duyurdu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Muhammed Bakır Galibaf, Perşembe akşamı Bender Enzeli'nin camisinde bu şehrin 437 şehidini anma töreninde şunları söyledi. Avrupa hükümetlerinin kendilerini Amerika ve İsrail'in gizli küresel istikbarının sultasından kurtarması ve bölgede tamamen akıllıca kararlar vermesi daha iyidir. Aksi takdirde bunun bedelini tam olarak ödeyecekler. Avrupa hükümetleri teröristleri ve terörizmi desteklemeyi resmi politikalarının bir parçası haline getirdiklerini gösterdiler. Avrupa Parlamentosu'nun önerdiği ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun karşı aldığı karar aslında kültür, şehitlik ve hizmet merkeziyle mücadele niteliğindedir. Galibaf sözlerinin devamında şunlar da söyledi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu bölgenin ve dünyanın en eşsiz terörle mücadele kurumudur ve dünya kamuoyu ve özgür insanları İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun teröre karşı en büyük mücadeleyi yürüttüğünü ve şehit olan komutan Hac Kasım Süleymani organize bir terör örgütünün çalışmalarına son veren kişi olduğunu iyi biliyor. Avrupa, IŞİD'in özel destekçisi olmamak için dikkatli olmalı. Avrupalılar bugün teröriste desteği resmi bir politikalarının parçası haline getirmek istediklerini gösteriyorlar.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun adını sözde terör örgütleri listesine alması yönündeki adımın şiddetle kınarken bunun sonuçları konusunda uyarıda bulundu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Perşembe günü İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun adını sözde terör örgütleri listesine alma eylemini kınayarak bu bidatçı eylemin uluslararası düzenlemelere aykırı olduğunu, bölgesel ve küresel barış ve güvenliği etkileyeceğini ve Avrupa Parlamentosu'nun attığı bu adımın sonuçları konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Yayınlanan bildirde şu ifadeler yer aldı. Çaresiz Avrupa Parlamentosu, İran İslam Cumhuriyeti sınırlarına huzursuzluk ve güvensizlik enjekte etme projesinin başarısız olmasının ardından Amerikan terörist rejiminin ve sahte Siyonist rejimin düşmanca politikalarını izleyip onlardan etkilenerek herkesin kabul ettiği gibi bölgenin en büyük terör örgütü olan IŞİD'i yerle bir eden ve İran milletinin güçlü savunma kollarından biri olan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nu gülünç bir hareketle terör örgütleri listesine aldı. Böylece uluslararası hukuk ve kurallara aykırı ve güvenlik karşıtı çifte standartlı tutumunu dünya ülkelerine bir kez daha göstermiş oldu.
Avrupa Parlamentosu'nun İsveç temsilcisi Charlie Wimers, Perşembe gecesi bir tweette Avrupa Parlamentosu'nun Percam nükleer müzakerelerinin askıya alınmasına karşı oy kullandığını duyurdu. Avrupa Parlamentosu'nun bu İsveçli temsilcisi Perşembe gecesi ve Avrupa Parlamentosu'nda İran'la ilgili konularda yapılan oylamadan saatler sonra Percam nükleer müzakerelerini askıya alma yönünde oy kullanmamaktan duyduğu memnuniyetsizliği ifade ederek Avrupa Parlamentosu üyelerinin Percam nükleer müzakerelerini sona erdirmek için evet oyu vermesine kadar daha gidilecek uzun yol var diye yazdı. Avrupa Parlamentosu Perşembe günü Percam nükleer müzakerelerinin askıya alınmasına karşı oy kullanırken Avrupa Birliği'nin dış politikadan sorumlu sözcüsü Peter Stano, Pazartesi günü İran nükleer anlaşmasının son dönemdeki devrim karşıtı atmosferin aksine ölmediğini belirterek anlaşmanın tam olarak uygulanmasına devam etmek için müzakerelerdeki çıkmazdan çıkış için çabaların sürdüğünü söyledi.
Çin'in yeni Dışişleri Bakanı İran ile ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaparak Emir Abdullahian'ı Çin'i ziyaret etmeye davet etti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Perşembe akşamı Çin'in yeni Dışişleri Bakanı Chen Gang ile telefon görüşmesi yaptı. Çin hükümetini ve halkını Bahar Bayramı ve Çin'in yeni yılı dolayısıyla tebrik eden Dışişleri Bakanı, yeni Dışişleri Bakanı olan Chen Gang'a başarılar diledi. Söz konusu telefon görüşmesinde iki ülke dışişleri bakanları ikili ilişkilerin son durumu ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş tatisinde bulundu. Emir Abdullahian, Çin Başbakan Yardımcısının Tahran yaptığı başarılı ziyareti işaretle İran ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı derinleştirmek için iki ülke arasında üst düzey heyet alışverişlerinin sürdürülmesinin önemini değerlendirdi. Ülkesinin ilişkilerin geliştirmesine verdiği önemi vurgulayan Chen Gang, Dışişleri Bakanı ile istişare ve üst düzey heyet değişimi dahil olmak üzere tüm imkanları bu yönde kullanmaya vurgu yaptı ve Emir Abdullahian'ı Çin'i ziyaret etmeye davet etti.
İran Dışişleri Bakanı bugün Filistin denizden nehre, Ürdün nehrinin batı yakasından Gazze şeridine kadar eskisinden daha güçlü hale geldi dedi. Hüseyin Emir Abdullahian dün Perşembe günü Twitter'da Arapça paylaştığı bir metinde Gazze direniş sembolü etiketiyle şunları yazdı. Filistin dayatılan birçok askeri, siyasi ve ekonomik savaşa tanık oldu. Hepsinin ortak özelliği düşmana karşı direnmek ve zafere olmuştur. Dışişleri Bakanı şunlar da ekledi. Bugün Filistin denizden nehre, Ürdün nehrinin batı yakasından Gazze şeridine kadar eskisinden daha güçlü hale geldi. Düşman denklemlerin değişmesini iyice anlamıştır. İran İslami Şura Meclisi 2008 yılında Siyonist rejime karşı 22 günlük savaşta Gazze şeridi sakinlerinin direnişini anmak amacıyla 19 Ocak tarihini Gazze günü olarak adlandırdı. 70 yılı aşkın süredir mazlum Filistin halkının hakları Siyonist işgal rejiminin ayakları altında ezilmektedir. Bu süre zarfında bu sahte rejim Filistinlilere karşı en vahşi cinayetler işlemiştir.
Yabancı ülkelerin yönlendirmesiyle İran'a güneydoğusunda güvensizlik ortamı oluşturmayı planlayan tekfirci terör örgütü IŞİD'e bağlı iki çete ve bunlara bağlı çok sayıda unsurlar imha edildi. Taslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre güvenlik güçlerinin teyakkuzu ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Karargahı ile polisin işbirliği neticesinde İran'ın güneydoğusundaki İbrani, Batı ve Arap şebekelerine bağlı unsurlar tutuklanarak adli makamlara teslim edildi. Terörist ekiplerin hedeflerinden birisi İslam Beliçistan ilinin Çabahar Limanı'nda yabancı uyrukları ve iş adamlarını rehin almaktı. Aralarında Afgan ve Tacik vatandaşların da bulunduğu çete üyelerinin itirafları, İran'ın güneydoğusunda bir güvensizlik ortamı oluşturmak için kapsamlı planları olduğunu gösteriyor.
Afganistan'da Taliban hükümetinin Mülteci İşleri Bakanlığı son 4 gün içinde 4579 Afgan göçmenin İran'dan ülkelerine geri döndüğünü açıkladı. Şafakna Haber Ajansı'nın raporuna göre Taliban hükümetinin Göçmen İşleri Bakanlığı dün Perşembe günü yaptığı açıklamada Afganistan'a dönen çok sayıda göçmenin yardım almak için Uluslararası Göç Örgütü'nün Nimruz vilayetindeki ofisine getirildiklerini duyurdu. Afganistan'a giren göçmenler Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardan nakit yardım almaktalar. Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan'da iktidara gelmesinin ardından başta gençler olmak üzere on binlerce Afgan vatandaşı İran ve Pakistan gibi komşu ülkelere göç etti. Afganistan'ın Sovyet güçleri tarafından işgal edilmesi ve ayrıca 2001'den bu yana Amerikan ordusunun işgaliyle yaklaşık 40 yıl öncesinden beri milyonlarca insan Afganistan'da göçmen durumuna geldi.
Türkiye'nin güneydoğusunda kimliği belirsiz kişiler tarafından Iraklı Kürtlere ateş açılması sonucu 4 kişi öldü. Şafak Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mardin'in merkezindeki Iraklı Kürtleri taşıyan araca kimliği belirsiz kişilerce ateş açılması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Araçta bulunanların tamamı bir ailenin üyeleri ve Irak'ın Duhok vilayetindeki Al-Emadiye bölgesinde ikamet ediyormuş. Bu aile üyelerinden birinin ameliyat için Türkiye'ye gittiğini bildirildi. Bu olayın ardından Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet El-Sahaf yaptığı açıklamada Türk makamları ile temas ve iletişim halinde Irak vatandaşlarının Türkiye topraklarında ölmesi ve yaralanması olayının boyutlarını incelemeye devam edeceklerini duyurdu. Sözcüye göre Irak'ın Ankara Büyükelçiliği ülkenin Gaziantep'teki konsolosluğu ile koordineli olarak Nusaybin Mardin güzergahında Irak vatandaşlarını taşıyan araca ateş açılması olayını takip ediyor. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başbakanı Mesrur Barzani, Mardin'de Iraklı Kürt vatandaşlara yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.
Türk güvenlik güçlerinin Mardin'de Kürdistan İşçi Partisi PKK üyelerine yönelik operasyonu yüzlerce askerin katılımıyla başladı. Muhabirimiz dün Perşembe günü Türkiye'nin güneydoğusunda Kürdistan İşçi Partisi'ne karşı yeni bir operasyonun başladığını duyurdu. Türkiye İçişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak ülkenin güvenlik güçlerinin çarşamba günü Mardin ilinde PKK terör örgütüne karşı geniş çaplı bir operasyon başlattığını duyurdu.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Batı'nın bölgedeki ablukayı ve ekonomik yaptırımları yoğunlaştırmaya odaklandığını belirtti. El Meyadin televizyon kanalının raporuna göre Seyit Hasan Nasrullah dün Lübnan'da araştırma ve dokümantasyon merkezinin kuruluşunun 30. yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada bölgedeki Amerikan planı 3. versiyonlu ablukanın ve ekonomik yaptırımların derinleştirmesi olarak değerlendirerek Ukrayna'da gördüğümüz gibi Batı vekalet savaşlarına geri döndü ve şu anki odak noktası ekonomik baskı ve yaptırımlar şeklinde konuştu.
Oxfam tarafından yapılan araştırma Ocak 2021 ile Şubat 2022 arasında Suudi koalisyonunun saldırıları ve Amerikan ve İngiliz silahlarının kullanılmasıyla en az 87 Yemen vatandaşının öldürüldüğünü gösteriyor. Muhabirimiz The Guardian'dan naklen aktardığı habere göre Oxfam Hayır Kurumu İngiltere hükümetini kör bombardımanın bıraktığı tanımlanabilir hasarı görmezden gelmekle suçladı ve bunun İngiltere'nin Riyad ile olan kazançlı silah ticaretinin bir kısmını bitirmesi için başlı başına meşru bir neden olduğunu savundu.
Ermenistan'da bir kışlada çıkan yangının ardından bu ülkenin ikinci ordusunun komutanı görevden alındı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Perşembe günü yayınladığı bildirdi. Ülkenin doğusunda Garkonik elindeki geçici ordu kışlasında çıkan yangında 15 askerin öldüğü, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.
Ve son haberimiz bir Amerikan gazetesi bu ülkenin yetkililerinden naklen aktardığı haberinde CIA Başkanı William Burns'un geçen hafta Kiev'e ziyaretini ve Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşmesini duyurdu.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Sergey Lavrov'un NATO'nun Ukrayna üzerinden vekalet savaşına vurgusu etrafında. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Atlantik Paktı Örgütü NATO'nun Ukrayna üzerinden Rusya ile savaştığını belirterek, Ukrayna'da olup bitenler Amerika'nın Rusya'ya karşı hibrit savaşının hazırlığının sonucudur dedi. Lavrov ayrıca şöyle bir vurguda bulundu. Avrupa Birliği bağımsızlığını kaybetmiş ve tamamen Amerikan emirlerine boyun eğmiştir. Ukrayna'daki krizin özel askeri harekattan çok önce başladığını belirten Rus diplomasi kolu başkanı, Dünya Bankası ve Dünya Gıda Örgütü, harekat başlamadan önce hazırladıkları raporlarda Washington ve müttefiklerinin eylemlerinin yanlış olduğunu, dünya ekonomik krizinin sebebi olduğunu belirtti diye konuştu. Lavrov, Batı'nın çok kutuplu bir dünyanın doğal olarak ortaya çıkmasını engelleme çabalarını işaret ederek, Amerika dünyanın herhangi bir köşesinde güvenliğin tehlikede olduğunu hissederse herhangi bir anlaşmaya varmadan normları ve yasaları terk eder dedi. Batılıların savaşçı yaklaşımı ve Ukrayna'ya çeşitli askeri teçhizat ve silah göndermeye devam etmesi dikkate alındığında, Lavrov'un Amerikan öncülüğünde Rusya ile Ukrayna üzerinden yürüttüğü vekalet savaşına yaptığı vurgu anlamlıdır. Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Amerika bu ülkeye yaklaşık 22 milyar dolar askeri yardımda bulundu. 2022'de Ukrayna'ya 2,3 milyar pound verirken aynı zamanda Ukrayna'ya yeni silah yardımı yapan İngiltere, 2023'te Kiev'e 2,3 milyar pound daha yardım edeceğini açıkladı. Kasım 2022'nin başlarında Münster'deki G7 grubu dışişleri bakanları toplantısında Avrupa Birliği'nin dış ve güvenlik politikası başkanı Joseph Borrell şunları duyurdu. Avrupa Birliği 2022'de Ukrayna için 22 milyar avro harcadı. Elbette bu miktara askeri yardım da dahildir ve Avrupa Birliği üye ülkelerinden doğrudan silah temini söz konusu değildir.
Ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 13 Ocak 2023 tarihinde yaptığı açıklamada Rusya üzerindeki baskının artması ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Amerika ve Kanada, Avustralya ve hatta Japonya gibi Avrupalı ve Avrupalı olmayan ortakları Ukrayna savaşını Rusya ve bu ülkenin başkanı Vladimir Putin ile sözde hesaplaşma için eşsiz bir fırsat olarak görüyor. Amerika ve NATO'nun aşırılıklarına ve radikal taleplerine ve adımlarına karşı 20 yılı aşkın bir süredir Avrupa'da, Batı Asya'da, Latin Amerika'da ve hatta Kuzey'de ayağa kalkan bir unsur olarak Rusya hedef alınmış durumdadır. Amerika Başkanı Joe Biden ve yönetiminin üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin bakış açısından Ukrayna Savaşı Rusya'ya giderek daha fazla karşı çıkmak ve onu zayıflatmak ve nihayetinde çok kutuplu bir sistemin tam olarak oluşmasını engellemek için eşsiz ve tekrarlanamaz bir fırsat sağladı. Buna ilaveten batılı liderler açısından Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda NATO civarından bile zafer kazanması, bu askeri örgütün itibarını sarsması ve Rusya'nın bölgesel ve uluslararası nüfuzunun ve gücünün genişlemesi anlamına gelecek ve dünya siyasetini değiştirecektir. Avrupa'daki güvenlik, askeri ve siyasi denklemler Batı'nın kaybı ile değişeceği bile öngörülmektedir. Bu nedenle Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ne pahasına olursa olsun kazanmasını engellemeye kararlılar. Moskova'nın bakış açısından Batı'nın bu savaşı sürdürmedeki amacı Rusya'yı mümkün olduğu kadar zayıflatmak ve nihai hedefleri doğrultusunda bu ülkeyi parçalamak ve bölüştürmektir. Bu Amerikalıların Sovyet döneminden beri aldığı aradığı bir konu süre gelmiştir. Putin bu bağlamda Amerika uzun süredir bölgede operasyonlarında bulunuyor ve Sovyet döneminden beri bu amacı için zemin hazırlıyor dedi. Amerika sadece bugün ve Zelenski'nin Washington ziyaretinden sonra değil, uzun bir süredir Rusya'ya karşı çatışma halinde. Böylelikle mevcutta 11. ayına giren Ukrayna'daki savaşın çok büyük insan kayıplarına ve büyük askeri hasara yol açmasının yanı sıra Ukrayna altyapısının yıkımına da yol açtığı görülmektedir. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin tutumu ve Amerika'nın yoğun desteği sonucu önümüzdeki aylarda güçlü bir şekilde bu savaşın devam edebileceği belirtilmektedir. Bunun simgesi 2023'te 1,8 milyar Amerika doları tutarında yeni bir silah yardımının ve toplam 40 milyar doları aşan toplam yardımın onaylanması, Biden'in gelişmiş zırhlı savaş araçları Bradley'nin Ukrayna'ya teslimine yeşil ışık yakmasıdır. Aslında Amerika silah yardımında önemli bir artış yaparak ve aynı zamanda Kiev hükümetini savaşa devam etmeye teşvik ederek bu senaryonun gerçekleşmesine doğru ilerliyor. Elbette bu kez bu savaşın kapsamını Rusya topraklarına kadar gelişmekte olasılığı geçmişe göre çok daha fazla olacaktır. Kuşkusuz bu savaşın devam etmesi Rusya ile NATO arasında doğrudan bir askeri çatışma anlamına da gelebilir. Bu bağlamda Polonya veya 3 Baltık Cumhuriyeti başta olmak üzere Ukrayna'nın komşu ülkelerine savaşın yayılma olasılığı da bulunmaktadır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise arabulucu aktörlerin Yemen'de ateşkes çabalarının artması etrafında. Yeni miladi yılın başlaması ile yabancıların Yemen'de ateşkes kurma çabaları da arttı. Geçen 21 Aralık'ta Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü, Ummanlı bir heyetin ateşkesle ilgili yeni öneriler sunmak üzere bu ülkeye geldiğini duyurdu. Bu heyet, Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El-Meşat da dahil olmak üzere, Sana'nın üst düzey yetkilileriyle görüştükten sonra ve Suudi koalisyonun tutumlarını Yemenli yetkililere anlattıktan sonra Sana'dan ayrılmıştı. Umman heyeti son 2 aydaki ikinci seyahatini geçtiğimiz hafta Yemen'in başkenti Sana'ya giderek Yemenli yetkililerle müzakerelerle gerçekleştirdi. Umman heyeti Sana Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdüsselam ile birlikte 4 günlük bir gezinin ardından sonuç açıklanmadan Yemen'den ayrıldı. Sana Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdüsselam, Umman'ın Yemen'de ateşkes sağlamak için arabuluculuk yaptığını doğruladı ve Umman heyeti ile insani ilişkiler düzenlemeleri konusunda görüşmeler yapıldı. Yemen halkının durumunu istikrara kavuşturan ve kapsamlı ve adil bir barış ile saldırı ve kuşatmaya son verilmesi için zemin hazırlayan bir konudan bahsedildi diye konuştu. Ummanlı müzakereci heyetin ziyaretinin sona ermesi ardından Birleşmiş Milletler'in Yemen işlerinden sorumlu özel temsilcisi Hans Grundberg de ateşkesin uzatılması konusunu görüşmek üzere pazartesi günü Yemen'in başkenti Sana'ya gitti. Grundberg, Yemen krizinde arabuluculuk görevi üstlenirken geçtiğimiz günlerde bir İngiliz araştırma sitesi tarafsızlığın ihlalinin çok ötesinde bir gerçeği ortaya koydu. Bu sitenin belgelerine göre Martin Griffiths başında olduğu dönemde Birleşmiş Milletler Özel Temsilciliği MI6 olarak bilinen İngiliz İstihbarat Servisi ile temas halinde olmuştur. Yemen'de yeni ateşkes dönemi tesis etme çabaları devam ederken Yemen'de ateşkes 2 Nisan 2022'den bu yana Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğu ile sağlanıyor.
Bu ateşkes 2 ay daha uzatılabilmiş ve toplam 2 kez uzatılmıştı. Bu anlaşmanın Ekim 2022'de 3. kez uzatılması gerekiyordu. Ancak Milli Kurtuluş Hükümeti'nin anlaşmaya dayanan taleplerinin yerine getirilmemesi, yenilenememesine neden oldu. Bu ateşkese dayanarak Sana havaalanının yeniden açılması, gemilerin Hudeyde limanına gelişlerinin önündeki engellerin kaldırılması ve savaş nedeniyle yıllardır ödenmeyen devlet memurlarının maaşlarının ödenmesi gerekiyordu ama Suudi Arabistan ateşkesin yürürlükte olduğu 6 ay içinde yükümlülüklerini ancak bazı zamanlarda geçici olarak yerine getirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Zey 1401, Hicri Kameri 27 Cemadi Üssani 1444 ve Miladi 20 Ocak 2023 Cuma. ...1328 yıl önce böyle bir günde çeşitli rivayetlere göre Hicri Kameri 27 Cemadi Üssani 116'da Şii Müslümanların 5. imamı Hazreti İmam Muhammed Bakır'ın oğlu Ali bin Muhammed Aleyhisselam şehit düştü. Ali bin Muhammed Aleyhisselam sevgili babası Kameri 114 yılında Huşam'ın komplosu ile şehit düşmeden önce kendisine mektup yazıyor ve kendi ve Kaşan yöresindeki Şii Müslümanlar hakkında haberler veriyordu. O hazret Kaşan ve çevresinde İslam dinini tebliğ etmek için 3 yıl çaba sarf ettikten sonra Ehlibeyt düşmanları tarafından ve namertçe 100 kadar vefakar izleyenleriyle birlikte mazlum dedesi İmam Hüseyin Aleyhisselam gibi Kameri 116 yılında şehit düştü ve mutahhar naaşı bugün Meşhed Erdehal adıyla anılan bir köyün yakınında toprağa verildi. Günümüzde bu mekan Ehlibeyt Aleyhisselam hayranlarının en önemli ziyaret mekanlarından biri sayılır. ...1053 yıl önce böyle bir günde bazı rivayetlere göre Hicri Kameri 27 Cemadi Üssani 391'de ünlü şair Hüseyin bin Ahmet bin Hüccac hayata gözlerini yumdu. İbni Hüccac, Ehlibeyt Aleyhisselam fertlerinin sıkı taraftarı ve din düşmanlarının da sıkı düşmanıydı ve çeşitli konuların üzerine şiir yazıyordu. İbni Hüccac'ın eserleri arasında dünyanın çeşitli müzelerinde muhafaza edilen 10 ciltlik divanını sayabiliriz. Bağdat ile Kufe arasında bir bölgede vefat etti ve İbn Hüccac'ın vasiyeti üzerine naaşı İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın eteğinde defnedildi. ...117 yıl önce böyle bir günde Hicri Kameri 27 Cemadi Üssani 1327'de İran'ın Gacar Kralı Muhammed Ali Rusya Büyükelçiliğine sığındı. İran'ın çeşitli bölgelerinde Meşruta İnkılabı'nın ateşi yaygınlaşmaya başlayınca Meşrutacılar Tahran'ı fethetmek üzere harekete geçti ve sonuçta zafer kazandı. Yıl önce bugün 30'da 1357'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin İran'a beklenmedik geri dönüş haberi halk arasında geniş bir şekilde yayılmaya başladı. Bu haber aslında İran halkı arasında büyük bir sevinç ve coşku yarattı. İmamın İran'a gelişi ve imamın nasıl karşılanacağına yönelik tartışmalar çeşitli halk kitleleri arasında büyük bir heyecan yarattı. İmamın İran'a kesin olarak geri dönüşü yönündeki haberin ilan edilmesi Şah rejimi unsurlarını paniğe düşürdü. Onlar bir şekilde kendilerini kurtarmaya çalışıyorlardı ve Şah unsurlarından birçoğu ya istifa ettiler ya da İran'dan kaçmaya çalıştılar. Şah rejimine bağlı bazı askerler de savunmasız halka saldırarak Pehlevi rejimini korumak için son çabalarını kullandılar. Ancak bu eylemler İran halkının iradesinde herhangi bir değişiklik yaratmadığı gibi onların nihai zafere ulaşmak için yollarına devam etme konusunda daha kararlı hale getirdi. Bugün Hicri Şemsi 30'da 1373'te İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı Mühendis Mehdi Bazergan vefat etti. Mühendis Mehdi Bazergan Hicri Şemsi 1286'da Tahran'da doğdu ve Fransa'da makine mühendisliğini tamamladı. Hicri Şemsi 1320'den beri Tahran Üniversitesi'nde ders verdi. Petrol sanayisinin millileştirilmesi sırasında siyasi mücadelelere başlayan Bazergan 28 Mordad 1332 darbesinden sonra tutuklanarak sürgüne gönderildi. Bazergan hapisten çıktıktan sonra diğer birçok siyasetçi ile birlikte Özgürlük Hareketi'ni kurdu. Özgürlük Hareketi'nin ileri gelenleri Hicri Şemsi 1334 ve sonrasında bu rejim tarafından Şah rejimine karşı faaliyetleri nedeniyle tutuklandı ve Bazergan da hapis cezasına çarptırıldı. Mehdi Bazergan, İslam İnkılabı'ndan kısa bir süre önce İnkılap Konseyi'ne üye oldu ve bu konseyin önerisiyle geçici hükümeti kurmakla görevlendirildi. Bu hükümetin ömrü İslam İnkılabı'nın büyük liderinin görüşleriyle köklü farklılıklar ve geçici hükümetteki devrim karşıtı unsurların etkisiyle 9 aydan fazla sürmedi. Bazergan nihayet 87 yaşında kalp hastalığı nedeniyle vefat etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Damacana suyunun fiyatı şebeke suyuna dönüşü getirdi.
Yeni Asya.
Zengin fakir uçurumu büyüyor.
Ve Cumhuriyet.
Seçim planı deşifre oldu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Barış Pehlivan 18 Ocak tarihli Cumhuriyet gazetesinde AKP'nin ev ev seçim planı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hani kızıyoruz ya, valilik nasıl olur da AKP videosu paylaşır diye. Hani şaşırıyoruz ya. Komutan Kılıçdaroğlu eleştirisini alkışlar mı diye. Hani soruyoruz ya, seçime giderken daha neler yapacaklar diye. Yapıyorlar efendim. Devletin neredeyse her memurunu bir partili gibi çalıştırmaktan geri durmuyorlar. Masamdaki belgeler böyle diyor. Bilenler vardır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen Ulusal Hane Ziyaretleri adlı bir proje var. Buna göre alanında uzman personeller ev ev dolaşıyor. Ziyaret edilen o ailenin ihtiyaç ve talepleri neyse o tespit ediliyor ve sonunda da uygun sosyal yardım modeli hayata geçiriliyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Buraya kadar güzel. Özellikle ekonomik iflasın yaşandığı günümüzde az da olsa soluk aldırabilecek bir uygulama. Lakin ya devletin bu projesi AK Parti'nin seçim kampanyası haline gelirse ne olur? Şu, tarih 23 Aralık 2022. Bakanlığın Ankara İl Müdürü Bekir Koçyiğit yılın sonuna yaklaşırken şu yazılı emri yayımladı. Ankara ilinde 1.874.000 toplam hane oldu ve 624.698 hanenin ziyaret edilmesi gerektiği bakanlığımız tarafından il müdürlüğümüze bildirilmiştir. 2022 Ağustos-Aralık ayları arasında 51.000 hane ziyaret edilmiş ve ziyaret edilecek 624.698 hane sayısından 51.000 hane çıkarılarak yeni bir liste oluşturulmuştur. Nüfusa göre ziyaret dağılımının yapıldığı liste ekte sunulmakta olup ziyaretlerin en kısa sürede planlanması hususunda, yani özetle diyordu ki bu emir, son 4 ayda 51.000 taneye gittiniz lakin şimdi 570.000 evi ziyaret etmeniz gerekiyor. Peki 4 ayda ulaşılan evin 10 katı büyüklüğündeki yere ne kadar zamanda gidilecek? Öğrendim ki 3 ayda müdürler bu yönde karar almış. Yanlış okumadınız. Örneğin Ankara'nın sadece Çankaya ilçesindeki hedef 93.600 evi ziyaret etmek. Yani ayda 31.200, günde ise 1.000'den fazla eve gitmek. Soru şu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Çankaya ilçesinde bunu yapabilecek kadar ulusal hane ziyaretleri projesi çalışanı var mı? Elbette ki yok. Peki ne olacak? 9 Ocak'ta tam da bu sorunun yanıtı için sosyal hizmet merkezlerindeki müdürler bir toplantı yaptı. Önümde duran tutanağa göre işte o toplantıda şu karar alındı. Güncellenen hane ziyaretlerinin tamamlanabilmesi için gerekirse merkezlerdeki tüm meslek elemanlarının ziyaretler için alana çıkması sağlanacak. Yani şu, bakanlığın il ve ilçedeki merkezlerinde çalışan herkesin diğer işlerini bırakıp evleri ziyaret etmesi kararı alındı. Örneğin huzur evleriyle ya da çocuk hizmetleriyle ilgilenen personel de Mart sonuna kadar ev ev dolaşacak ki bu yazdığım rakamlar sadece Ankara'ya ait. Diğer illerde de benzer kararlar alındı, ileri sürülüyor.
Tahran Radyosu.
Mehmet Ocak'tan 18 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde Yeni Paralel Yapımız Ebabil Kuşları başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti iktidarının son 5 yıllık dönemindeki hukuksuzluk, liyakatsizlik örnekleri, özellikle de kurumsal anlamda yaşanan ahlaki çürüme ve yozlaşma öylesine kirli bir iklim oluşturdu ki bu ülkede yaşayan bireyler olarak endişeye kapılmamak mümkün değil. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde CHP'li Özgür Özel'in İçişleri Bakanı'nın himayesinde Ebabil adlı bir troll ordusunun bulunduğunu açıklaması hem derin bir yozlaşmaya hem de ciddi bir güvenlik tehlikesine işaret ediyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ama esas tehlike hiçbir yasal ve kurumsal karşılığı olmayan bu tür gayri nizami yapıların giderek devlet etrafında paralel bir yapılanma oluşturmasıdır. Eminim yakın tarihimizde yaşadığımız acı tecrübeyi henüz hiçbirimiz unutmamışızdır. Bilindiği gibi din pazarlamacılığı ile yola çıkan Fethullahçılar devlet içinde paralel devlet yapıları oluşturarak kurumları adeta teslim almışlardı. Bu paralelcilik faaliyetlerinin 15 Temmuz darbe girişiminin ihanetiyle sonuçlandığını herhalde hepimiz biliyoruz. Ayrıca tarihimizde devletle irtibatlı yaşanan bir başka karanlık faaliyetler ağı daha var. Özel Harp Dairesi. Bu dairenin alt birimi olarak görev yapan MGK'nın Toplumla İlişkiler Başkanlığı marifetiyle yıllarca kara propaganda faaliyetleri planlanmış, psikolojik harp taktikleri kullanılarak kendi halkına karşı örtülü operasyonlar düzenlenmiştir. O günleri hatırlayalım. Devlet andıç siteleri kurarak bazı vatandaşlar için suçlar uydurmuş, yalan haberlerle insanları itibarsızlaştırarak hayatlarını karartmıştı. Yıllarca devletin içinde anayasal kurumların arkasından dolanarak kendi halkına tuzak kuran, onları andıçlayan bu yapıları eleştirdik. Demokratik hukuk devletinde bu tür paralel yapıların yasa dışı olduğunu söyledik. Sonra AK Parti iktidarı geldi ve öncelikle devlet içinde andıç adacıkları oluşturan yapıları ortadan kaldırdı. Ama talihsizliğe bakın ki bu kez de Fethullahçı örgüt devletin kılcal damarlarına kadar nüfuz ederek bir başka paralel yapı oluşturdu. Hem de AK Parti iktidarının sağladığı imkanlarla. Bugün geldiğimiz noktada yaşadığımız gerçekler gösterdi ki aslında Fethullah'ın askerleriyle iktidarın kanatları altına sığınan ebabil trollerinin yazılımları da genetik kodları da aynıymış. Her ikisi de insanlara tuzak kurmayı din üzerinden meşrulaştırarak kirli hedeflerini kutsal bir vazife olarak görüyorlar. Yakın tarihimizde yaşadığımız tecrübeler gösterdi ki hesap verebilir, şeffaf yönetimler oluşturmadan, iktidarları denetleyecek bir hukuk sistemi inşa etmeden Fethullah, Sadat ve Ebabil benzeri paralel yapıların devleti ve toplumu kirletmesinin önüne asla geçemeyiz.
Cevher İlhan 18 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde seçimlerin azıcık öne alınması oyunu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hangi taraftan bakarsa yolun sonunun geldiğini gören iktidar cephesi, özellikle parlamenter sistem işbirliğindeki 6 partinin oluşturduğu demokratik muhalefetin önünü kesmek ve bir defa daha seçimleri katakülli getirme hesabına bir oyunu oynuyor. Baştan beri kesinlikle zamanında yapılacak dedikleri 18 Haziran'daki seçime dair Cumhurbaşkanı yeni yılın ilk haftasında garip bir biçimde mevsim şartlarını da düşünerek seçim tarihini öne çekebiliriz diye konuşması, her fırsatta kesinlikle erken seçim olmayacak diyen Bahçeli'nin son Mayıs ayında bu işi bitirelim çıkışı, iktidardakilerin bu sözlerinden de çark ettiklerini ortaya koyuyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Avrupa'nın birinci, dünyanın en yüksek beşinci enflasyonun, kat kat katlanan pahalılığın, yüksek dövizin ve faizin ateşlediği ekonomik çöküşte siyasi iktidar o denli sıkışmış ki seçimleri bir ay öne alma durumunda kalıyor. İyi Parti lideri Akşener'in değerlendirmesiyle önümüzdeki 5 ayda seçilebileceği herhangi bir tarihi olmayan ve sandıkta emeklilikten başka seçeneği olmayan AK Parti Genel Başkanı ile ortağı sanki karkış tipinin olduğu kış aylarıymış gibi mevsimler şartlar diye güzelim Haziran ayına çamur atmayı başlıyor. Ancak en çarpıcı vaziyet Erdoğan'ın erken seçim denilmemesi için seçimleri biraz azıcık öne çekmeden bahsetmesi gibi Bahçeli'nin bu erken seçim değil, seçim tarihini güncelleme olarak okunmalıdır ifadesiyle su yüzüne çıkıyor. Anayasanın 101. maddesindeki bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Ve 116. maddesindeki meclisin üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verilebilir. Açık ibarelere rağmen YSK'nın 2 kez cumhurbaşkanı mazbatasını verdiği Erdoğan'ın zamanında yapılan bir seçimde 3. kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesin hükmüne karşı bir katakulliye başvuruluyor. Anayasa ve yasalar çarpık uydurmalarla karambola getirilmek isteniyor. Zira Erdoğan'ın ikinci döneminde 3. kez aday olması için meclisin nitelikli çoğunlukla erken seçim kararı alması gerekiyor. AK Parti, MHP'nin oyu buna kafi gelmediğinden ve meclisteki muhalefet partileri 6 Nisan'dan sonraki hiçbir erken seçim komplosuna katılmayacaklarını açıkça deklare ettiklerinden geriye yine fesih de denilen anayasaya göre meclisi yenilemesi kalıyor. Ne var ki ikinci döneminde meclisi re'sen yenileme kararı alan yani fesheden cumhurbaşkanı 3. kez aday olamayacağı anayasal kaydını aşmak amacıyla daha şimdiden erken seçim değil seçim tarihini güncelleme çarpıtmasıyla kamuoyu şaşırtılmak isteniyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı'nın Ukrayna Savaşı'ndaki çifte standart yaklaşımı.
Değerli dinleyiciler, Batı'nın Ukrayna Savaşı'nda Batı yine birçok konuda olduğu gibi çifte yaklaşım sergiliyor.
Bu münasebetle hazırlamış olduğumuz sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Amerika ve Avrupalı olan ve Kanada, Avustralya ve hatta Japonya gibi Avrupalı olmayan müttefikleriyle birlikte Ukrayna Savaşı'nı en az 20 yıldan beri Amerika ve NATO'nun Avrupa, Batı Asya, Latin Amerika ve hatta Kuzey Kutup'ta bile karşılarında direnen Rusya ve Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le hesaplaşmak için eşsiz bir fırsat olarak görüyorlar.
Amerikan Başkanı Joe Biden ve hükümetin askeri ve güvenlik üst düzey yetkilileri açısından bu savaş Rusya'ya karşı daha fazla muhalefet için eşsiz ve tekrarlanamayacak bir fırsat oluşturmuştur. Ayrıca Batı liderler açısından Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda ve NATO'nun komşuluğundaki zaferi, bu askeri teşkilatın itibarsızlaşması ve Moskova'nın daha fazla bölgesel ve uluslararası nüfuzu anlamında olacak ve Avrupa'da askeri, güvenlik ve siyasi denklemleri Batı'nın aleyhine değiştirecektir. Bu yüzden onlar da büyük bir azim ve irade ile her ne pahasına olursa olsun Rusya'nın zaferini engellemeye çalışıyorlar. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a göre Amerika ve Britanya liderliğindeki Batı dünyası Ukrayna'yı Rusya'yı kontrol etmek ve yormak için bir araca dönüştürmüşler.
Burada Rusya'nın üzerinde önemli durduğu konu Batı'nın ve özellikle Amerika ve NATO üyelerinin Ukrayna'ya yaptıkları büyük askeri ve silah yardımlarıdır. Moskova açısından Batı'nın bu savaşı sürdürme hedefi Rusya'yı parçalamak hedefiyle daha fazla yormaktır. Bu konu Sovyetler Birliği döneminden izlenen hedeflerdir. Putin bu konuda şöyle diyor: Amerika uzun süreden beri bölgede askeri çatışmalarla uğraşıyordu ve onlar Sovyetler döneminde buna ortam hazırlıyorlardı. Amerika uzun bir süre Rusya'ya karşı münakaşa ile uğraşıyordu. Sadece bugün ve Zelenski'nin Washington'u ziyareti ardından değil.
Bu yüzden hali hazırda 11. ayında olan Ukrayna Savaşı'nın büyük can kayıpları ve geniş çaplı askeri hasarlar ve de Ukrayna altyapısının tamamen tahribiyle bitmesi beklenmezken, üstelik Zelenski'nin tutumu ve de Amerika'nın geniş çaplı yardımlarından aldığı destekle gelecek aylarda da aynı şiddetle devam etmesi bekleniyor. Bunun en bariz örneği Amerika'nın 1,8 milyar dolarlık yeni yardımları ve en az 40 milyar doları aşan 2023 yılında yapılacak toplam yardımı ve de Biden'ın modern zırhlı Bradley askeri araçların Ukrayna'ya gönderilmesini yaktığı yeşil ışıktır.
Tabi savaşın Rusya topraklarının içine kadar geniş alana yayılma ihtimali eskiye nazaran daha fazladır. Şüphesiz savaşın devam etmesi Ukrayna'nın komşuları ve özellikle Polonya veya üçlü Baltık cumhuriyetlerine yayılma ihtimalini artırıyor. Bu da Rusya ve NATO'nun direkt olarak karşı karşıya gelmesi anlamındadır. Batı dünyasının Ukrayna'ya askeri ve silah yardımlarını artırma ve sürdürme alanındaki son gelişmede NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 16 Ocak 2023'te Batı ülkelerinin yakında Ukrayna'ya silahların gönderilmesini artıracaklarını söyledi. Stoltenberg'in belirttiğine göre NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın Alman yapımı Leopard 2 tanklarına ihtiyacı olduğunu biliyorlar. Stoltenberg'e göre 20 Ocak'ta Rammstein'da yapılacak toplantıdan sonra Ukrayna taraftarlarının yeni askeri yardım ilan edebilmesini bekliyor.
NATO Genel Sekreteri ayrıca Almanya ve Amerika'nın zırhlı personel taşıyıcı sağlama kararını ve Fransa'nın hafif muharebe tankları sağlama anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Eminim ki diğer müttefikler de Ramsey'nde yeni yardımlarını açıklayacaklar dedi. Bu arada YTR Ukrayna'ya birkaç Challenger 2 tankı da gönderdi. Bu bağlamda ilginç olan nokta ise bu üst düzey NATO yetkilisinin Ukrayna'ya silah, özellikle de tank gibi ağır silahlar ve Bradley gibi zırhlı muharebe araçları gönderilmesi yönünde ileri sürdüğü gerekçedir. Stoltenberg'e göre Ukrayna'daki savaş belirleyici bir aşamada sürüyor. Stoltenberg ayrıca şöyle konuştu: "Biz zorlu savaşları tecrübe ediyoruz. Bu yüzden zafer için, bağımsız bir ülkenin varlığının devam etmesi için Ukrayna'ya gerekli silahları sağlamamız gerekiyor. Çelişkili görülebilir fakat Ukrayna'ya askeri yardım barışa ulaşmak için en hızlı yoldur."
Batılılar ve özellikle Amerika, Ukrayna'ya büyük ve eşi görülmemiş oranda sel gibi silah sevkiyatı yaptıkları bir ortamda çelişkili bir tutum izleyerek onların iddiasına göre Rusya'ya silah satışı yapan her ülkeye tehditler savurup konuyu abartıyorlar. Bu bağlamda Amerikalı, Avrupalı ve NATO'nun üst düzey yetkilileri son aylarda İran yapımı İHA'ların Ukrayna savaşında kullanılmak üzere önemli sayıda Rusya'ya gönderildiğini iddia ederek İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı geniş çapta siyasi ve psikolojik savaş yürütüyorlar. Ayrıca İran'ın Rusya'ya nokta vuruşu yapan balistik füzeler göndermek niyetinde olduğunu da iddia ediyorlar.
Amerikan Başkanı eski ulusal danışmanı Jack Sullivan son zamanlarda İran'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa karışması konusunda İran'ın Rusya'ya İHA satışı ile potansiyel olarak Rusya tarafından işlenen savaş suçlarına ortak olduğu iddiasını ileri sürdü. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price de 9 Ocak 2023 tarihinde basın açıklamasında İran tarafından Rusya'ya bazı askeri silahlar gönderildiği iddiasında bulunarak Amerika Ukrayna yetkilileriyle savaş suçlarını belgelemeye olduğu gibi devam ediyor. Eğer bu çalışmalarda İran hükümeti veya üst düzey yetkililerinin savaş suçlarında ortak veya sorumlu oldukları anlaşılırsa onlardan da hesap sormaya çalışacağız dedi. Price, İran'ın Moskova'ya silah verdiğini herkes tarafından bilindiğini ve Rusya ordusunun da onları Ukrayna'nın sivil altyapıları ve halkına karşı kullandığını iddia etti. Tahran ise basının Ukrayna savaşında kullanılmak üzere İran yapımı başta insansız hava araçları olmak üzere silah göndermesine dair iddialarını kesin şekilde reddederek bu konuyu ele almak için Ukrayna ile ortak bir komisyon oluşturmaya hazır olduğunu ilan etti.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 5 Kasım 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, "Bizim Rusya ile ilişkilerimiz komşuluk ve karşılıklı çıkarlar üzerindedir" diyerek, bazı batılı yetkililerin İran tarafından Rusya'ya silah sevkiyatının yaygaradan başka bir şey olmadığını belirtti ve İHA ile füze sevkiyatı ile ilgili iddiaların tamamen yanlış olduğunu, fakat Ukrayna Savaşı'ndan aylar önce İran'ın Rusya'ya birkaç İHA sattığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukraynalı yetkililer başta Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin iddialarına tepki olarak Ukraynalı mevkidaşıyla görüşmede Rusya'nın İran İHA'larını Ukrayna Savaşı sırasında kullandığına dair herhangi bir kanıtları olduğu halde bunları İran'a da sunması konusunda anlaştıklarını belirtti. Emir Abdullahiyan bunun için 2 hafta önce bir Avrupa ülkesinde tarafların siyasi ve savunma yetkililerinin bir araya geldiklerini, fakat İranlı heyetin hazır bulunmasına rağmen Ukraynalı tarafın 90 dakikanın ardından toplantıya hala katılmadığını ve katılmaktan vazgeçtiğini söyledi.
Tahran Radyosu.
Böylece İran'ın Ukrayna Savaşı'nda kullanılmak üzere silah ve askeri yardıma dayalı Batı'nın iddialarının tamamen temelsiz olduğu ve İran'a karşı psikolojik savaşı ve karalama kampanyası doğrultusunda ve İran'a yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılması ve Bercam Nükleer Anlaşması'nın ihya edilmesi sürecinde Tahran'ı pasifleştirerek gelecekteki herhangi muhtemel görüşmede Tahran'dan imtiyaz kopartmak hedefi taşıdığı anlaşılıyor. Fakat İran'ın tüm yapıcı ve olumlu tutumlarına rağmen Ukraynalı taraf, İran tarafının hüsnü niyetine aldırış etmeden her türlü olumlu adım atmaktan çekindiği ve sadece Rusya tarafından İran İHA'larının kullanıldığına dair iddiası üzerinde diretiyor. Ukrayna'nın bu iddiası ise Batılıların İran'a yeni yaptırımlar uygulamak için bir bahaneye dönüştü.
Bu bağlamda Avrupa Birliği 20 Ekim 2022 Perşembe günü İran'a yeni yaptırım kararlarını Ukrayna'da İran İHA'larının varlığına dair ispatlanmamış iddiası üzerine aldı. Ardından Fransa, İngiltere ve Almanya'dan oluşan Avrupa Troikası da Birleşmiş Milletler'e bir mektup yazarak İHA kullanımı ile ilgili ispatlanmamış iddiaları tekrarlayarak bu konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararının ihlali sayılıp sayılmadığı konusunda araştırma yapılmasını istedi. Bu ortam oluşturma faaliyetleri ise Amerika'nın İran'a karşı komik iddiası ile birleşti.
Amerika Dışişleri Bakanı Ned Price, Kırım'da konuşlu Rus askerlerinin İran yapımı İHA'ları uçurttukları ve Ukrayna'da aktif saldırı için kullanılması konusunda güvence verebiliriz dedi. Amerika, Ukrayna'daki savaşta İran'ın insansız hava araçlarının kullanıldığı iddiasıyla İranlı şahıs, şirket ve kurumlara yönelik yaptırımlar ilan etti ve uygulamaya koydu.
İran İslam Cumhuriyeti defalarca bu iddiaları tekzip etti ve onun İranofobi doğrultusunda Batı'nın propaganda ve psikolojik savaşın bir parçası ve İran'a karşı yaptırımlar gibi uygulamalar için ortam hazırlamak olarak biliyor. İran açısından bu iddiaların hiçbir temel dayanağı yoktur ve Batılılar bilinçli bir şekilde bu konuda ortam hazırlıyor. Unutmamak gerekir ki Moskova şimdiye kadar Ukrayna Savaşı'nda kullanılan İHA'nın Rus yapımı olduğunu defalarca vurgulamıştır.
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitri Peskov, acaba Rusya İran İHA'sını kullanıp kullanmadığı şeklinde yöneltilen soruya şöyle dedi. Bu İHA'ların kullanılmasına dair hiçbir bilgiye sahip değildir. Ukrayna Savaşı'nda Rus yapımı olan ve Rusça isimleriyle kullanılıyor dedi. Bu yüzden Batılıların İran karşıtı eylemleri ve İran'a yönelik baskıların yoğunlaşması için bir bahane aradıkları, bu bağlamda insan hakları iddiasından Rusya'ya İHA ihracatına kadar her türlü bahaneyi üreterek kullandılar.
Değerli dinleyiciler, Batı'nın Ukrayna Savaşı'ndaki çifte standartlı yaklaşımını ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bizleri www.parstoday.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi de turkish@parstoday.ir ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümde İslam peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma'nın çocukluk yıllarından bazı bölümleri sizlerle paylaştık ve dedik ki o yıllarda İslam peygamberi Kureyş elebaşılarının şiddetli baskıları ve tehditleri yüzünden Mekke'den Medine'ye hicret etmeye karar verdi. Allah Resulü bu durumda gece yarısı Mekke'den ayrıldı. Hazreti Ali, Allah Resulü'nün can güvenliğini temin etmek için o hazrete girene yatağında yattı. Kureyş müşrikleri Resulullah'ın evine baskın üzerine diktiğinde Hazreti Ali ile karşılaşınca şaşkına döndüler ve kurdukları bu komplonun boşa çıktığını anladılar. İslam peygamberi Mekke'den ayrılmadan önce Hazreti Ali aleyhisselama Haşim oğulları kadınlarından bir grubu Hazreti Fatıma ile birlikte Medine'ye getirmesine buyurmuştu. Hazreti Ali aleyhisselam Resulullah Efendimiz'in emrine yerine getirmek üzere Mekke'den Medine'ye doğru yola çıktı ve Kuba yöresinde onları bekleyen Allah Resulüne katıldı.
Hazreti Fatıma sallallahu aleyha Medine'ye geldikten sonra mübarek yaşamının hassas günleri başlıyor. Hazreti Fatıma'nın Medine'de yeni yaşamının en önemli gelişmesi Hazreti Ali aleyhisselam ile izdivacıydı. Hicretin ikinci yılında ve Bedir Savaşı'nda kazanılan zaferle birlikte Medine'ye büyük bir sevinç ve mutluluk sarmış ve İslami devletin konumu pekişmişti. O günlerde bazı seçkin şahsiyetler en güzel ahlaki faziletlere ve mekarime sahip olan Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'yı istemek üzere Resulullah'ın huzuruna müşerref oldular. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların hepsinin isteğine hayır cevabı verdi. Aslında bu insanlar hayır cevabına asla üzülmüyordu. Zira hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Hazreti Fatıma'nın Hazreti Ali aleyhisselam ile evlenmesini istediğini hissediyordu. Bu yüzden bu şahsiyetler Hazreti Ali aleyhisselamı Resulullah'ın kızını istemeye teşvik ediyordu.
Ancak Hazreti Ali aleyhisselam bir yandan iktisadi yoksulluğu ve öbür yandan utangaçlığı yüzünden kararsızdı ve karar vermek için daha çok düşünmesi gerektiğini düşünüyordu. Fakat büyüklerin baskısı ve ısrarına dayanamadı ve sonunda Allah Resulü'nün huzurunda müşerref oldu ve şöyle arz etti. Ya Resulullah, babam ve annem sana feda olsun. Ben sizin evinizde büyüdüm ve sizin lütfunuzdan yararlandım. Siz anne ve babamdan daha çok beni terbiye ve edep etmek için çaba harcadınız ve sizin varlığınızın bereketiyle hidayete erdim. Allah'a andolsun benim dünya ahiret tüm birikimim sizsiniz. Şimdi ise kendime bir eş seçme, aile kurma ve eşimle alışma ve zorluklarımı ve sıkıntılarımı hafifletme zamanı geldi. Eğer maslahat görüyorsanız kızınız Fatıma ile benim nikahıma müsaade edin. Bu durumda bana büyük bir saadet nasip olacak.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Ali aleyhisselamın sözlerini dinledikten sonra şöyle buyurdu. Acaba sana bir müjdeyi vermek ve sana bir sırrı aşikar etmemi ister misin? Hazreti Ali aleyhisselam hemen evet ya Resulullah diye arz etti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Sen bana gelmeden önce Cebrail nazil oldu ve şöyle dedi. Ey Muhammed! Allah seni mahlukları arasından seçti ve risaletle görevlendirdi. Ali'yi seçti ve senin kardeşin ve vezirin yaptı. Şimdi ilahi ferman gereği kızın Fatıma'yı onun nikahına vereceksin. Onlar izdivaç töreni melekut aleminde ve meleklerin huzurunda düzenlenecektir. Allah onlara pak ve iyi ve tahir ve tayyip evlatlar verecektir. Ey Ali! Cebrail henüz gitmeden sen bizim kapımızı çaldın.
Bunun üzerine Allah Resulü Bilal'e, muhacirlere ve ensara camide toplanmalarını bildirmeyi emretti. Herkes toplandığında Allah Resulü minberin üzerine çıktı ve Allah'a hamd ettikten sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bilin ki Cebrail nazil oldu ve Yüce Allah Ali ve Fatıma'nın nikah merasimini düzenlememi emrettiğini haber verdi. Allah Resulü bu sözlerin ardından Hazreti Ali'ye ayağa kalkmasını emretti, ardından nikah hutbesini okudu. Nikah hutbesi bittikten sonra orada bulunanların hepsi ellerini göklere yönelterek dua etti. Allah bu izdivacı size mübarek eylesin ve aranızda dostluk ve sevgi kursun. Merasim sona erdikten sonra Allah Resulü eve döndü ve kadınlara Hazreti Fatıma için kutlama töreni düzenlemelerini emretti. Allah Resulü daha sonra da Hazreti Ali'ye çağırdı ve sağ tarafında oturdu. Hazreti Fatıma'ya sol tarafında oturmasını buyurdu. Ardından her ikisinin alnını öptü ve ellerini göğe kaldırarak şöyle dua etti. Ey yüce Rabbim, bu izdivacı mübarek kıl ve onlardan pak bir soy yarat.
Tahran Radyosu.
Böylece Hazreti Fatıma sallallahu aleyha ve Hazreti Ali aleyhisselamın ortak yaşamı başladı. Allah Resulü birkaç gün boyunca şiddetli bir şekilde sevdiği ve Hazreti Hatice'nin melekuti rihletinden sonra ona aşırı derecede alıştığı kızı Hazreti Fatıma'yı ziyarete gidiyordu. O günlerden bir günde kızına sordu, eşini nasıl buldun? Hazreti Fatıma sallallahu aleyha şöyle arz etti, babacığım, Allah en iyi erkeği bana nasip etti. Fakat beni ziyarete gelen Kureyş kadınları beni kutlamak yerine baban seni yoksul bir adama verdi. Oysa en zengin insanlar ve seçkin rical sana talipti diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kızını teselli etti ve şöyle buyurdu. Gözümün nuru, senin baban ve kocan yoksul değiller. Allah'a andolsun yeryüzündeki hazineleri bana önerdiler. Fakat ben uhrevi nimetleri, bu dünyanın servetini ve şatafatına tercih ettim. Sevgili kızım, ben sana herkesten önce İslam'a iman eden ve bilim ve sabır ve akıl bakımından tüm insanlardan üstün olan birini eş olarak seçtim. Bu sözlerin ardından Allah Resulü Hazreti Ali aleyhisselamı çağırdı ve ona da şöyle buyurdu. Eşine iyi davran ve sevgi göster. Bil ki Fatıma benim canımın bir parçasıdır. Ve kim onu eziyet ederse beni eziyet etmiş olur. Ve kim onu hoşnut ederse beni hoşnut etmiş olur.
Evet, içinde iki temel üyesi yani karı ve koca her türlü günahtan ve hatadan pak ve masum olan ve en yüce ahlaki faziletlere ve mekarime sahip olan tek ev Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın eviydi. Hazreti Ali mükemmel bir erkeğin simgesi ve Hazreti Fatıma da mükemmel bir Müslüman kadının eşsiz örneğiydi. Hazreti Ali çocukluk çağından itibaren Allah Resulü'nün gözetiminde ve doğrudan o Hazretin talim ve terbiyesini alarak yetişti ve en iyi insani ve ilahi değerlere ve erdemlere kavuştu. Hazreti Fatıma babasının kucağında yetişti ve içinde ilahi ve Allah vergisi kerametler vardı. Üstelik her ikisi çocukluk çağından itibaren Kur'an-ı Kerim'in melekuti ayetlerini dinleyerek büyümüştü. Nitekim bu iki büyük insan Kur'an-ı Kerim'in şu ayetinin en güzel mıstakıydı. Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.
Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın ortak yaşamının en seçkin özelliği sadeliğiydi. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'nın evine geldi ve kızı çok ucuz bir elbise giydiğini ve kendi elleriyle değirmenin taşını çevirdiğini ve öbür yandan da bebeğini etinde tutarak emzirdiğini gördü. Bu manzara ile karşılaşan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müteessir oldu ve şöyle buyurdu. Kızım, dünyanın zorluklarını ve sıkıntılarını tat ki ahiret nimetlerinin tadına varasın. Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi şöyle arz etti. Ya Resulullah, yüce Allah'a nimetler için şükrediyorum.
Bundan başka Hazreti Fatıma İslam tarihinin çok zorlu günlerinde ortak yaşamına başlamıştı. O dönemde her yıl Müslümanlarla müşrikler ve Yahudiler ve diğer İslam düşmanları arasında birkaç savaş yaşanıyordu. Hazreti Ali bu savaşların hemen hemen hepsine katılıyor ve yaralı ve bitkin bir vaziyette eve dönüyordu. Hazreti Fatıma ise kocasının yaralarını sarıyor ve merhem koyuyordu. Hazreti Ali eşinin fedakarlıklarını ve eşsiz cesaretini takdir ediyor ve tertemiz duygularıyla onu teselli ediyordu. Bu konuda Hazreti Ali şöyle diyordu, ne zaman eve dönsem ve Fatıma'ya baksam tüm acılarım ve kederim yok oluyordu.
Kuşkusuz Hazreti Ali aleyhisselam her ne kadar bir erkek eşinin sevgisine muhtaç ise, eşinin de katlandığı zorlukların karşılığı olarak eşinin sevgisine ihtiyaç duyduğunu biliyordu. Bu yüzden o hazret, eşi Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın çabalarını takdir etmenin yanında birçok durumda da ona yardım ediyor ve ev işlerinin bir bölümünün sorumluluğunu üstleniyordu. Bu sıcak ve samimi yuvada hicretin 3. yılında ilk bebek yani Hazreti Hasan aleyhisselam dünyaya geldi ve Fatimi ve Alevi hanedanının sıcak yuvasını aydınlattı. Ancak maalesef aynı yılda Uhud Savaşı yaşandı ve başta Allah Resulü'nün kahraman amcası Hazreti Hamza olmak üzere Resulullah'ın vefakar 70'i aşkın arkadaşı şehit düştü. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha ise bir grup kadınla beraber Uhud Savaşı'nın yaşandığı meydana gitti ve savaşta yaralananlara yardımcı olmaya başladı ve ağır bir şekilde yaralanan sevgili babasıyla ilgilendi ve yaralarını sardı.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı Reisi, İran ile Rusya arasında enerji ve transit alanındaki işbirliğini genişletmeye yönelik anlaşmaları yapıcı ve olumlu olarak nitelendirdi ve iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun artırılması gerektiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'nun sözde terör örgütleri listesine alınmasını Avrupa Birliği'nin çaresizliğinden kaynaklı bir hamle olarak nitelendirdi. Meclis Başkanı Galibaf, Meclis İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'nun terör örgütleri listesine alınmasına misillemede bulunacak, dedi. Avrupa Parlamentosu, COEP müzakerelerini askıya alma yönünde olumsuz oy kullandı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian, Çin müfkidaşı ile telefonda görüştü. İran'ın güneydoğusunda IŞİD'e bağlı iki çete imha edildi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.